Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar için Genel Yetenek Genel Kültür. Yayınlayan Karacan Yayınları. Türkçe Güzin Güney. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 9. kaset A100'ü. Sayfa 450. 12. Onu tanıyanlar kişiliğini gerçekten değerlendiremezlerdi. Çünkü onun iki farklı yapısı vardı. Birincisi insancılığı, hoşgörüsü, konuştuğunuzda sizi ısıtan yüreğiyle sımsıcak bir insan. İkincisi ise soylu, aristokrat bir aileden gelmenin verdiği alışkanlık mı sevgiyi, öfkeyi frenleyip belli etmeyen, kendi içinde saklayan bir insan. Burada tanıtılan kişinin iki ayrı özelliği hangisidir? A. Soğukkanlı, insanlardan uzak. B. Sevgisiz büyümüş, kötümser. C. Sevgiyle dolu, duygularını dışa vurmayan. D. Sevgisiz, umutlu. E. Kendi halinde, kimi zaman coşkulu. Çözüm. Parçada, konuştuğunuzda sizi ısıtan yüreğiyle sımsıcak bir insan. Sözü kişinin sevgiyle dolu olduğunu yansıtmaktadır. Sevgiyi, öfkeyi frenleyip belli etmeyen sözleriyle duygularını sakladı, dışa vurmadı belirtiliyor. O halde yanıt C'dir. 13. Saygı da sevgi gibi bizden başkasına gidendir. Bir yazarın buna benzer bir sözü vardı, yıllardır aklımda ama şu anda tamamını anımsayamadım. Bana kalırsa sevgi gibi saygı da büyükten küçüğe gitmeli. Sevilmeyen, kendisine değer verilmeyen, saygıdan uzak yetişilen çocuklar, yanlış eğitilmiş değersiz duygusu içindeki çocuklardır. Onlardan ne bekleyebiliriz? Bu parçadan çıkarılabilecek en önemli yargı hangisidir? A. Çocuk eğitiminde saygının, sevginin önemi büyüktür. B. Sevgisiz eğitim olmaz. C. Büyükler küçüklere sevgi vermeli, saygı göstermelidir. D. Sevilmeyen insan olumsuz şeyler yapar. E. Çocuklarımızdan eğitim sistemi sağlıklı değildir. Çözüm. Parçada eğitimin temelinin saygı ve sevgi olduğu vurgulanıyor. Bu yargıyı tümüyle ele alan seçenek A'dır. Diğer seçeneklerde parçaya paralel düşünceler taşımakta ancak ana düşünceden bir yönleriyle eksik kalmaktadırlar. Yanıt A'dır. 14. Yazın edebiyat. Hem bize kendimizi tanıtır, hem de bizi çevremizden dışarıya taşırır. Yaşamı, insanları daha yakından tanımamızı sağlar. André Gide bir romanında suç işlemeye eğilimli kahramanları için evet der. Onları tanıdıkça onlar hakkında verdiğim yargılar yumuşuyor. Bir sanatseverle sanata ilgi duymayan iki insanın konuşmasını izleyin. Aradaki ayrımı siz de hemen görürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulan düşüncelerden biri değildir? A. Sanat, insanı ve doğayı kavramada bilimden önde gelir. B. Edebiyat, bize kendimizi tanıtır. C. Diğer insanların, başka dünyaların tanıtılmasında edebiyat aracıdır. D. Sanat, kendisine ilgi duyanla duymayan arasında farklılık yaratır. E. Suç eğilimi olan insanlara karşı katı yargılar oluşturmamızı sanat engeller. Çözüm. A, B, C, D, E seçeneklerinde verilen düşünceler, parçadaki tümcelerle, yardımcı düşüncelerle eşleştirildiğinde, A seçeneğindeki tümcenin karşılığı olan düşünce parçada bulunmamaktadır. O nedenle yanıt A'dır. 15. Kavşaklarda durduğunuzda arabanızın camını silmeye uzanan bir küçük kirli el, bir sokak çocuğu ya da yol kenarında çıplak ayak, yırtık fanile ile dilenen bir çocuk hangimizin yüreğini sızlatmıyor? Yüzeysel bir duyarlılıkla ellerine birkaç bin lira sıkıştırdığımız bu çocukları kimi zaman alıp giydiririz, yediririz de. Rahatladığımızı zannederiz böyle yapmakta. Oysa daha binlerce çocuk var onlar gibi sokaklarda yaşayan, dilenen. Sorun onları giydirmek, yedirmek değil ki. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? A. Çocukların dilendirilip çalıştırılarak topluma karşı duygu sömürüsü yapıldığından. B. Yoksul çocuklara para vererek onları buna alıştırdığımızdan. C. Bireysel duyarlılıklarımızın gelişmediğinden. D. İnsanların yoksulluğun çok olduğu toplumsal yapıyı sorgulamamalarından. E. Dilenmenin yoksulluğun onur kırıcı olmasından. Çözüm. Parçanın bütününde yoksulluk vurgulanıyor. Bizim bunların birkaçını yedirip giydirmemizin sorunu çözmediği, daha pek çok yoksul çocuğa çözüm bulunamadığı dile getiriliyor. O halde yanıt D'dir. 16. Gülmeyle ağlamak kardeştir demiş eskiler. Gülmece her zaman acıyla birliktedir. Bir güldürü ustasının kahkahalar atmamızı sağlayan bir miminin, bir sözcüğünün bedeli çok daha pahalıdır. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Gülmece olmazsa insanlar mutsuz olur. B. Güldürü sanatçısının acılarını kimse fark etmez. C. Gülmek bizi acılardan uzaklaştırır. D. Bizleri güldürenler acılı olan insanlardır. E. Gülmecenin kaynağında acılar da vardır. Çözüm. Üzüntülerle neşenin kardeş olduğu vurgulanıyor parçada. Demek ki biri olmadan bir diğeri olamaz. İkisi birbirini bütünlemektedir. Yanıt E'dir. 17. Okumak için her zaman vakit ayırmışımdır. Ayırdığım bu zamana da hiç acımamışımdır. Çünkü her türden kitabı okumanın insana yarar sağladığına inanmışımdır. Böylece de okuma zevkim daha da gelişmiştir. Böylece bir kitabın sıradan olup olmadığını daha ilk sayfasından anlar hale geldim. Bir okurun iyi bir seçici olabilmesi için iyi kitaplar yanında pek çok sıradan ya da kötü diye nitelendirilen kitabı da okuması gerekir. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Her tür kitap okunarak okuma alışkanlığı kazanılır. B. Her tür kitabı okumakla iyi kötü kitap ayrımını yapabilme yetisi gelişir. C. Kitap okumak için ayırdığımız zamanı acımamak gerekir. D. Her kitapta iyi bir yön mutlaka vardır. E. Neyi nasıl okuyacağını bilen kişi iyi bir okurdur. Çözüm. İyi bir seçici olabilmek için iyi kitapların yanında kötü kitapları da okumak gerektiği vurgulanıyor. Bu vurgu B'de verilmiş. A'da okuma alışkanlığının nasıl kazanılacağı. C'de okumak için ayrılan zaman. D'de her kitapta iyi bir yön olduğundan. E'de neyi nasıl okuyacağını bilmekten söz ediyor. Yanıt B'dir. 18. 1. Çok sevdiğim bir ilkokul öğretmenim vardı. Yıllarca unutmadım onu. 2. Bize sınıfımızı temiz tutun, yerlere çöp atmayın demezdi. 3. Tebeşir tozundan rahatsız olmamamız için önden arkaya doğru sürekli yerlerimizi değiştirirdi. 4. Her teneffüste yerdeki çöpleri Kağıtları kendisi toplardı. 5. Bizler de o günden beri yere değil çöp, kağıt bini atmaz olduk. Bu parçada numaralanmış tümcelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. Çözüm. Parçada sözü edilen öğretmenin çöpleri toplayarak öğrencilerine örnek oluyor. Onlara bu konuda uyarıda bulunmuyor. Örnek davranışlarıyla öğrencilerini eğitmek istiyor. Ancak üçüncü tümce bu anlatımla bütünlük oluşturmuyor. Yanıt C. 19. Tek bir yaprakken büyük bir hevesle diktiğim menekşemi sabah güneşi alan oturma odasının penceresinin önüne koydum. Menekşem yerini beğenmiş olmalı ki gelişti, çiçeğe durdu. Bir sabah baktım, tomurcuklar açıldı. Aman Allah'ım, mor renkli çiçeklerin etrafı bir dantela gibi kıvrım kıvrımdı. Üstelik beyaz şeritleri de vardı. Bayıldım doğrusu. Bu parçada menekşe sahibinin hangi tutumu yer almamaktadır? A. Sonuçtan çok memnundur. B. Çiçeğin gelişimini izlemiştir. C. Çiçeklerin güzelliğinden etkilenmiş. D. Menekşeyi tüm çiçeklerden değerli buluyor. E. Menekşeyi isteyerek dikmiş. Çözüm. Bayıldım doğrusu sözünden A. Gelişti çiçeğe durdu sözünden B. Aman Allah'ım çiçeklerin etrafı dantele gibiydi sözünden C. Büyük bir hevesle diktiğim sözünden E çıkarılabilir. Ama menekşe diğer çiçeklere hiç karşılaştırılmadığı için D söylenemez. Yanıt D'dir. 20. Yaşadığımız zamanın gerisinde kalmak bir şeyler yapmaya çalışan üretici olan insan için büyük sıkıntıdır. O nedenle ben zamanın ilerisine yaşamak mutluluğunu tatmak istiyorum. Bir zaman tüneli olsa ben geleceğe gidebilsem diyorum. Sonra da bırakın ileri gitmeyi, içinde yaşadığımız zamana bile yetişemediğimi fark ediyorum. Yapmam gerekenleri bu nedenle hep yarına erteliyorum. Bu da benim en büyük sıkıntım ve de sorunum. Bu paragrafta yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? A. Günlük sıkıntılarını gideremediğinden. B. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle isteklerini gerçekleştiremediğinden. C. Bir zaman tünelinde olamayışından. D. Yaratıcı gücünü kullanıp üretici olamayışından. E. Hiçbir düşünü planını yaşadığı zaman içinde gerçekleştiremeyişinden. Çözüm. Yazar yapması gerekenleri hep ertelediğini, içinde bulunduğu zamanda gerçekleştiremediğini söylüyor. Günlük sıkıntılarını gideremediğinden A'da, maddi sıkıntılarından B'de, yaratıcı olmayışından D'de, zaman tüneli özleminden C'de söz ediyor. Yazarın yakındığı durum E'de görülüyor. Yanıt E'dir. 21. Halk şiiri çağını çoktan doldurdu. Çünkü özündeki ayırıcı nitelik olarak bilinen öğeler değişti. Karacaoğlanlar, Pir Sultanlar yaşadıkları kültürün biçimleriyle şiirler söylemişlerdi. Oysa Aşık Veysel için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Çünkü o kent kültürüyle radyo, gazete ve televizyonla bir aradaydı. Biçimde eskiydi ama içerikte eski değildi. Eskiden kalanlar arasından ne toplayabildiyse onları yazmıştı. O nedenle içinden çıktığı toplumu tam olarak yansıtamadı. Bu paragraftan çıkartılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir? A. Günümüz halk şiirini besleyen kaynaklar giderek azalmaktadır. B. radyo, televizyon ve gazetelerin Veysel'in şiirlerine etkileri olumsuz olmuştur. C. Günümüz halk ozanlarının şiirlerine bakarsak ozanların ne zaman yaşadıklarını kestiremeyiz. D. Karacaoğlan ve Pir Sultan Çağlar'ın özelliklerini şiirlerinde yansıttılar. E. Aşık Veysel'in şiiri eski halk şiirine biçimsel yönden benzemektedir. Çözüm. Parçanın düşüncesi halk şiiri çağını doldurdu tümcesinde verilmiştir. Daha sonraki yargılar bu görüşü açıklamaktadır. Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın yaşadıkları kültürleri dile getirdikleri radyo, televizyon ve gazetelerin köy kültürünü yok ettiği ozanların kent kültürünün etkisinde kaldıkları belirtilmektedir. Demek ki halk ozanlarının yararlanabileceği kaynaklar eskisi kadar çok değildir. B, D, E'de ozanların özellikleri, C'de halk şiirinin özelliği anlatılmış. A'daki yargı en kapsamlıdır. Yanıt A'dır. 22. Dilencilere ekmeğimiz varsa ekmek, paramız varsa para verirdi. Hiç değilse bir fincan kahve içirirdi. Bir şeyimiz yoksa tertemiz bir bardak soğuk su verirdi. Bir de gözlerindeki teselliye. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başına da sonuna da getirilirse parçanın bütünlüğü bozulmaz? A. İyi bir kadındı annem. Kapıdan kimseyi boş çevirmezdi. B. Kapıda onları görünce annemi çağırırdım. C. Annemin yaptığı bu iyiliklere gözleriyle teşekkür ederlerdi. D. Annem kapıya gelince önce aç olup olmadıklarını sorardı. E. Annem gezgin satıcıları da geri çevirmezdi. Çözüm. Paragrafın giriş ve sonu tümcelerinin özelliklerini hatırlayalım. Giriş tümcesi kendisinden önce bir anlatım olduğu izlenimini vermeyecek. Sonuç tümcesi ise yargının bittiğini bildirecektir. Bu bilgilere göre B ve D'de gelenlerin kim olduğu bilinmediğinden, C'de annemin yaptığı bu iyilikler derken hangi iyiliklerin kastedildiği bilinmediğinden, E'de da bağlacı başkalarını da geri çevirmediği anlamını verdiğinden bir önceki tümceye bağlılık olduğunu gösteriyor. Bu nedenle tek bağımsız tümce A olduğundan hem başa hem sona gelebilir. Yanıt A'dır. Paragraf. Anlatım biçimleri, anlatımın nitelikleri, düşünceyi geliştirme yolları. Test 1. 1. Anlatım yolu kavramı, anlatım türü kavramına göre daha geniş ve geneldir. Bir anlatım türü içinde birden fazla anlatım yolu betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma bulunabilir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki şiirde hangi anlatım yoluna başvurulmuştur? Yaz günleri Temmuz güneşinde rüzgarlı sokaklardan geçerim. Arka sokakların rüzgarı başkadır. Dizi dizi kardan ak, penceredeki çamaşırlardan gelir yapışır alnıma ıslak bir rüzgar. A. Betimleme. B. Öyküleme. C. Açıklama. D. Tartışma. E. Öyküleme, açıklama. Yanıt A. 2. Zeki Üngör demiş ki, siz benim mikroplarımsınız. Türkiye'ye batı müziğini siz yayacaksınız. Musiki, muallim mektebi öğrencileri bu hava içinde yetişmişler. Okullara müzik kitapları bu görüşe göre yazılmış. Radyolar bu görüşle yayın yapmış. Bu görüş Türkiye'ye batı müziğini yayma görüşü. O günler için doğru olabilirdi. Çünkü genel görüş uygarlık değiştirmek olarak algılanıyordu. Bugün yeni bir görüşe gereksinliyiz. Bunu duyanlar çoğalıyor. Bunun için müzik sorunumuzu da düşünmek durumundayız. Okullarımızda bugüne kadar öğretmeye çalıştığımız neydi? Batılı ulusların okul şarkıları, Türk bestecilerinin batı ölçülerinde yaptıkları şarkılar. Beklediğimiz sonuç neydi? Her okullu okul dışında da Chopin'ları, Beethoven'ları sevecek, dinleyecek. Sonunda ne biçtik? Bol bol piyasa müziği sevgisine dans müziği özenticisi. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Açıklamaya. B. Karşılaştırmaya. C. Tanımlamaya. D. Tartışmaya. E. Betimlemeye. Yanıt D. 3. Toplumda her şey gibi şehirlerde durmadan değişir. Toplum değişir, şehir değişir ve bu iki nesnenin değişiminin kendine özgü, karmaşık, karşılıklı etki tepkileri vardır. Bakarsanız büyük şehir toplumsal değişimi başlatan etkin öznedir. Bir de bakarsınız değişimin yansıdığı edilgen aynadır. İstanbul tarihi boyunca dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. 1600'de nüfusu 250 binin üstündeki 10 bin şehirden biri, 1715'te yalnız Londra'nın gerisinde, 1815'te nüfusu 1 milyonu bulan 4 şehirden Londra, Paris, Napoli ile birlikte biri, ama şimdi olabildiğince farklı, kendi nüfusuyla başa çıkamıyor artık. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Öyküleme, benzetme. B. Açıklama, kanıtlama. C. Tanımlama, tartışma. D. Betimleme, soyutlama. E. Karşılaştırma, örnekleme. Yanıt B. 4. Mavi ile sanat, kara ile para demek istiyorum. Her rengin bir başka tadı, yerine göre başka derinliği olabilir. Ama her yaşayanın iliklerine işleyen ölüm karasına birebir gelen renk mavidir. Karanlığı asıl yenen renk mavidir, güneş değil. Son yıllarda kara mavi, yani para sanatı bulandırıyor gibi geliyor bana. Sanatçı hep züğüt mü kalmalı? Yo, elimde olsa ciğeri beş para etmeyen nice zenginlerin parasını ona verirdim. Ama onun para peşine düşmesine razı değilim. Sanatçının bir evliya olmasını, dünyadan elini eteğini çekip güzellik yaratmanın mutluluğuyla yetinmesini mi istiyorum? Hayır. Dünyamızın en çok onun dünyası olmasını istiyorum, ama insanlığın en temiz sesi olması şartıyla. Onu paranın kulluğundan kurtarmak hepimizin borcudur. Biz onu kurtarmaya çalışırken o paranın kulluğundan hoşlanırsa, o zaman arada bul maviyi, kirli bir mavi olmasa da olur. Bu parçanın anlatımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Betimleyici. B. Açıklayıcı. C. Tartışmacı. D. Karşılaştırıcı. E. Öyküleyici. Yanıt C. 5. Görünüş o ki en yeni elbiselerini giymiş adam. Orta boylu, kırmızı yanaklı, bıyıklı ve ter içinde. Sol elinde evrakı deste deste. Her ne için gelmişse Ankara'ya, belli ki onun için çok önemli. Sağ cebine küçük bir su şişesi sokmuş, sıcağa karşı bir önlem olarak. Hiç arkasına bakmadan uzun ve hızlı adımlarla adres arar gibi sık sık gözlerini devirerek seyirtip gidiyor. Yukarıdaki paragrafta ağırlıklı olarak başvurulan anlatım yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Öyküleme. B. Tartışma. C. Açıklama. D. Çözümleme. E. Betimleme. Yanıt E. 6. Salonda mümkün olduğu kadar az aksesuar var. Bir divan, bir masa. Masa etrafında birkaç iskemle bir büfe. Süreyya divana yarı uzanmıştır. 38 yaşlarında, hala genç ve güzel bir kadın. Şu anda yaz giysilerine bürünmüştür. Yorgun, bezgin, acılı bir yüzü vardır. Başına ıslak bir havlu koymuştur. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öyküleme. B. Betimleme. C. Açıklama. D. Tanımlama. E. Tartışma. Yanıt B. 7. Devlet belirli bir grubun çıkarları için kamu yararını ters düşen kararlar alamaz. Hollanda'da bu amaçla hükümet tarafından kontrol edilen arazi tüm arazilerin %25'i kadardır. Batı Almanya'da 1949-1970 yılları arasında büyüklüklere 0,5 hektarın üzerinde olan tüm çiftliklerden yaklaşık 730 bin hektar halkın yerleşmesi, tarım, sanayi, yol, park yerleri, kanal, köprü ve barajlar için kullanılmıştır. Bugün insan, toprak ilişkilerinin yurttaş yararına kullanılması sessiz devrim olarak ifade edilmektedir. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Açıklama, nesnel verilerden yararlanma. B. Tartışma, örnekleme. C. Açıklama, tanımlama. D. Tartışma, tanımlama. E. Tartışma, nesnel verilerden yararlanma. Yanıt A. 8. Öğretici amaçlı yazılar bir amaca yöneliktir. Bu nedenle amaç tümcesini bulabilmek, bulunan amaç tümcesi doğrultusunda düşünmek temel noktadır. Amaç tümcesiyle konuyu ayırma yetisini öğrencilerimize mutlaka kazandırmalıyız. Amaç tümcesi konunun hangi açıdan görüldüğünü gösterir. Bu tümce geliştirilmeye elverişli tümcedir. Bu paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Açıklama. B. Tartışma. C. İzlenim kazandırma. D. Olay içinde yaşatma. E. Karşılaştırma. Yanıt A. 9. Uzakta, çok uzakta, Kızılderililer balık avı mevsimini başlatmak için nehir boyuna iniyorlardı. Derme çatma kulübeler yapıyorlardı. Gece tanrılar için, ay için, güneş için, çoban yıldızı için güzel şarkılar söylüyorlardı. Niniha gecenin susuzluğunu ay ile gideremediği için yıldızlarla beslendiğini biliyordu. Dost nehir yıldızların ılık sularında yaşamasına ses çıkarmıyor, uykuya daldıkları için ağır ağır akıyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangilerinden yararlanılmıştır? A. İşitme, görme, dokunma. B. Dokunma, işitme, tatma. C. Tatma, görme, işitme. D. Koklama, görme, işitme. E. Görme, dokunma, tatma. Yanıt A. 10. Romancılar kişilerini nereden seçerler? Nereden gelir romanlardaki insan öğesi? Üzerinde çok tartışılmış düşünülmüş sorulardır bunlar. Fransız romancısı François Mauriac, Romancı ve Kişileri adlı yapıtında bu sorununu didiklerken şunları söyler. Romancıların en baskın erdemleri alçak gönüllülük değildir. Onlar yaratıcı olduklarını öne sürmekten çekinmezler. Eğer yaratma, yoktan var etme ise bizim kişilerimiz yaratılmış şeyler değildir. Bizim sözde yarattıklarımız gerçekten alınan şeylerle meydana gelirler. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tartışma, alıntılama. B. Açıklama, alıntılama. C. Açıklama, örnekleme. D. Öyküleme, betimleme. E. Tartışma, kanıtlama. Yanıt B. 11. Öğretici nitelikteki yazılarda aşağıdakilerden hangisi düşünceyi geliştirme yollarından biri değildir? A. Karşılaştırma. B. Tanık gösterme. C. Sayısal verilerden yararlanma. D. Tanımlama. E. Öneriler sunma. Yanıt E. 12. Bir kişiyi gördüğünüz zaman okuduğunuz romanlardan, gördüğünüz oyunlardan birinin bir kişisini hatırlarsınız. Ah, bu bir Kel Mahmut, bu bir Ahmet Cemil dersiniz, başkalarını içlerinden anlıyorsunuz demektir. İlim bize dışı öğretir, sanat, edebiyat ise öğretmez, sezdirir, kavratır. Ahlakın istediği de bu sezme, kavrama gücüdür. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, öyküler okutun. Böylece gerçekteki insanları daha iyi anlarlar. Onlara küçükken edebiyatı sevdirin. Bilgi sonradan gelecektir. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tanık gösterme, tanımlama. B. Tanımlama, karşılaştırma. C. Karşılaştırma, örnekleme. D. Örnekleme, tanımlama. E. Tanımlama, alıntılama. Yanıt C. 13. Çin ozanı Kuantuzu diyor ki, bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıyla tasarladın, ama 100 yıl sonrası ise düşündüğün halkı eğit. 100 yılları, 1000 yılları aşıp gelmiş bu sözler, nice çağlar aşarak, sınırlar geçerek. Sözlerinin bu eskimezliği, halkın gerçeklerini yansıtmayı, eğitim sorununa kalıcı çözüm getirmeyi amaçlıyor. Eğitim kişiyi güdülen, ereğe göre biçimlendirmek işidir. Alışkanlıklar, davranış biçimleri, dünya görüşü eğitimle kazanılır. Eski Yunan'da Sokrat, ünlü düşünür Bernard Russell eğitim için mücadele verirlerken amaçları Çinli ozanın dediklerini gerçekleştirmektir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Tanımlama, örnekleme. B. Tanık gösterme, alıntılama. C. Soru sorma, alıntılama. D. Örnekleme, alıntılama. E. Açıklama, tanık gösterme. Yanıt B. 14. Kitapta doğru, güzel, iyi dediğimiz en yüksek kültür değerlerinin dildeki anlatışları tespit edilmiştir. Bunların sözler halinde kalarak uçup gitmeleri önlenmiştir. Kuşaklar edindikleri bilgi ve görgüleri birbirlerine aktarırlar. Gelenek budur. Kültürün sürekliliğini sağlayan gelenektir. Kitapta kültürdeki sürekliliği en sağlam biçimde gerçekleştiren araçtır. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? A. Karşılaştırma. B. Nesnel verilerden yararlanma. C. Tanımlama. D. Neden sonuç ilişkisi gösterme. E. Tanık gösterme. Yanıt C. 15. Her ulusun atasözleri kendi varlığı ve benliğinin aynasıdır. Atasözlerinde bir ulusun düşünceleri, inançları, gelenekleri görülür. Atasözleri, ulusların zekalarındaki keskinliğin, imgelerindeki genişliğin, duygularındaki inceliğin en tipik örnekleridir. Bu sözler güçlü felsefelerden başka güzel buluşlarla, parlak nüktelerle, zarif alaylarla, güçlü taşlamalarla doludur. Bu paragrafta anlatım yolu olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A. Tartışma. B. Kanıtlama. C. Açıklama. D. Örnekleme. E. Betimleme. Yanıt C. 16. Tümcelerde gereksiz, görevsiz sözcük kullanmamak duruluktur. Bir sözcüğün gereksizliği ise tümceden atıldığında tümcenin anlamında daralma, genişleme, değişme ya da yaratmamasından anlaşılır. Buna göre aşağıdaki tümcelerden hangisinin duru olduğu söylenebilir? A. Utanınca yüzü kıpkırmızı bir hale geldi. B. Realizm, romantik anlayışa tepki olarak doğmuştur. C. İşsizlik artıyor. Bu sebepten dolayı ekonomimiz düzelemiyor. D. Öğrenilenlerin unutulması, hatırlanamaması, hafızanın zayıflığını gösterir. E. Bu soruları sormadaki maksadım, olayı anlamak için değil, sahibi olmaktır. Yanıt B. 17. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin anlatımı yalındır? A. Yolun iki yanındaki iğdeler çiçek açtı mı semt buram buram iğde kokardı. B. O toprak ki Anadolu toprağıdır. Her dokunuşta eski uygarlıklardan ses verir. C. Gönül kapılarını sevgiye kapayan insan yaşamın tadını alamaz olur. D. Ulusça, umut yelkenlerini şişirip daha güzel günlere doğru yol almalıyız. E. Bebek evin çiçeğidir. Rengiyle kokusuyla dolduruverir dört köşeyi. Yanıt C. Paragraf. Anlatımın nitelikleri. Anlatım biçimleri. Düşünceyi geliştirme yolları. Test 2. 1. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasırdan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Bu şiirin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Açıklama. B. Betimleme. C. Tartışma. D. Öyküleme. E. Karşılaştırma. Yanıt D. 2. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması demek, her şeyden önce insanların kalkınması demektir. Boyuna insansız kalkınma olmaz. Her şeyin üstünde insan deyip duruyoruz. Ama nasıl insan? İşte çözülmesi gereken düğüm budur. Eğer aile, sokak, gazete, kitap, televizyon, radyo gibi bütün eğitim ve yayın araçları, işten kaçan, kolay şöhret, kolay kazanç peşinde koşan, zevk züğürdü, sevgi ve heyecandan yoksun bir alay bencil, ve züppe üremesi için çalışırlarsa korkunç bir eğitim bataklığı içindeyiz demektir. Bize yaratıcı, araştırıcı insan gerek. Oysa biz yaratıcı ruhumuzu kopyacılıkla yitirmiş bir milletiz. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde başvurulmuştur? A. Öyküleme, tanımlama. B. Açıklama, karşılaştırma. C. Açıklama, tartışma. D. Betimleme, örnekleme. E. Tanımlama, betimleme. Yanıt C. 3. Galip bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar yeryüzünün aktif dil hazinesinin bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Buna karşın yeryüzünde en çok konuşulan 10 dil olduğu vurgulandı. Çince'nin 1 milyar 123 milyon, İngilizce'nin 470 milyon, Hindu dilinin 418 milyon, İspanyolca'nın 372 milyon, Rusça'nın 288 milyon, Arapça'nın 235 milyon, Portekizce'nin 182 milyon, Japonca'nın 125 milyon, Fransızca'nın 124 milyon, Almanca'nın 121 milyon kişi tarafından konuşulduğu saptandı. Dünyanın en az konuşulan dili olan Big Yaca'yı yalnız 87 yaşındaki bir kadının Bishio dilini bir baba ile oğlunun Livce'yi 200 kişinin en küçük ulusal dil olan İzlandaca'yı 200 bin kişinin konuştuğu belirtildi. Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine ağırlıklı olarak başvurulmuştur? A. Örnekleme. B. Sayısal verilerden yararlanma. C. Alıntılama. D. Açıklama. E. Karşılaştırma. Yanıt B. 4. Yaşım ilerledikçe batılılık ile doğululuğun ne demek olduğunu bana anlatan iki örnek oldu. Kaptan Cook ile Piri Reis'in öyküleri. Bir tanesi keşifleriyle insanlığa yaptığı katkının karşılığını almış, yaşarken en yüksek nişanlarla ödüllendirilmiş, ölümünden sonra da unutulmamış bir denizci. Öteki, Gelibolu'da oturduğu yerde tam 450 yıl önce bugünkü olanaklarla çizilebilecek doğruluğa yakın dünya haritasını çizmiş, denizler keşfetmiş, ülkeler fethetmiş bir kaptan. Padişah fermanıyla yağlı ilmikte noktalanan bir yaşam. İşte batılılık ile doğruluğun farkı. Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur? A. Örnekleme, tanık gösterme. B. Tanık gösterme, karşılaştırma. C. Açıklama, karşılaştırma. D. Karşılaştırma, örnekleme. E. Alıntılama, örnekleme. Yanıt D. 5. Plak üzerine kaydedilmiş sesi elektronik olarak seslendiren bir dinleme aracıdır pick-up. Plak üzerindeki izler içinde hareketli sonucu meydana gelen titreşimi elektronik yolla sese dönüştüren kısma iğne denir. Sesin dinlenmesini sağlayan kısım hoparlördür. Plaklar temiz tutulmalıdır. Kirlendikleri zaman üfleyerek temizlemek daha doğrudur. Bu parçanın anlatımında temel anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? A. Açıklayıcı. B. Tanımlayıcı. C. Betimleyici. D. Kanıtlayıcı. E. Tartışmacı. Yanıt B. 6. Boyuna kesilmiş yarım konserve kutusu gibi teneke bir hangarda ilkokula başladım ben. Ortaya kurulu boynu bükük sobaya karşın kışın donar, yazın pişerdik. Ana babalar pek söylenirlerdi. Oysa biz çocuklar bayılırdık yuvarlacık portatif okulumuza. Okul kapısında tezgah kuran koz helvacı ve simitçiden arkadaşlarımızla harçlıklarımızı birleştirerek alışveriş ederdik. Baharda havalar ısındığında okulun önüne küçük küçük mis gibi kokan, tüylü, tadına doyamadığımız dağ çileği de getirirlerdi. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Öykülemeye. B. Açıklamaya. C. Betimlemeye. D. Tanımlamaya. E. Karşılaştırmaya. Yanıt A. 7. Kafamda bir şimşek çaktı. Gerçeği 30 yıl sonra anladım. Pan sözcüğü ekmek demek İspanyolca'da. Bu kek benzeri kurabiyeyi 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na göçen İspanyol Yahudileri kazandırmış mutfak diline. Pandispanya'nın adı Pan di Hispania idi. İspanyol ekmeği, özlemin tadı. İspanyol Yahudilerinin dilimize kattığı böyle pek çok sözcük var. Masa, palavra, papel, tapon bunlardan yalnızca birkaçı. Bu parçanın anlatım yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanımlama. B. Karşılaştırma. C. Açıklama. D. Tanık gösterme. E. Kanıtlama. Yanıt C. 8. Henry Ford'un fabrikalarımı, makinalarımı tahrip edin fakat arkadaşlarımı bana bırakın sözü eğitilmiş insan gücünün önemini en çarpıcı şekilde dile getirmektedir. Toplumumuzun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılma idealinin bir kalkınma süreci içinde gerçekleşebileceğine inanarak insanımızı kalkınma hedeflerinin gerektirdiği sayı ve nitelikte yetiştirmek başlıca amacımız olmuştur. Ülkemizde eğitim sistemi ve ekonomik büyüme, siyasal ve toplumsal değişmenin gerektirdiği insan gücünü yetiştirirken, nitelik sorununu ön planda tutmak, bazı rakamsal hedeflere ulaşmak kolay bir yol kabul edilmiştir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Açıklama. B. Betimleme. C. Tartışma. D. Karşılaştırma. E. Öyküleme. Yanıt A. 9. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 459.